Ayrım 29.
Sayfa 284. 1930 yılında 3000 kilometrelik demiryolu hattı satın alınmış bulunuyordu. 2400 kilometrelik hat ise halen yabancıların elindeydi. Sonunda bunlar da Türk devleti tarafından satın alınacaktı. 1925'te ekonomideki bir diğer yabancı varlığının, eski Osmanlı tütün tekelinin bütün hisse ve ticari hakları satın alındı. Bir devlet tekeline dönüştürüldü. Öteki bazı sektörlerde ispirto ve alkollü içkiler, şeker, kibrit ve patlayıcı maddeler tekelleştirildi. Sonradan bu tekellere özel şirketler de kısmen ortak edildi. Devlet mali altyapıyı iyileştirmeye de çalıştı. O sırada ülkedeki en büyük banka Osmanlı Bankası'ydı. Ama 1924-1925'te eski Ziraat Bankası yeniden düzenlendi ve iki yeni banka kuruldu. Bunlar İş Bankası ile Sanayi Bankası'ydı. Mustafa Kemal İş Bankası'na şahsen ortak oldu. Türk sanayi hala çok zayıftı ve Rum Ermenilerin gidişinin etkilerini düzeltmek uzun bir zaman aldı. Lozan Anlaşması 1929'a kadar Türkiye'nin ithalat vergisini yükseltmesini engellemekteydi. Bazı tarihçiler asıl rakipleri olan Rum ve Ermeni tüccarların sahneden çekilmesinin yabancı şirketlerin Türk pazarlarına doğrudan girip yayılmasını kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. 1927'de Türkiye'de 65 binin biraz üstünde sanayi şirketi vardı ve buralarda toplam 250 bin işçi istihdam edilmekteydi. Ne var ki bu şirketlerden sadece 2822'si makine gücünden yararlanıyordu. Büyük çoğunluğu zanaatkar atölyeleriydi. 1927'de 1913'te kabul edilmiş olan benzer yasayı temel alan Teşvik-i Sanayi Kanunu meclisten geçirildi. Bu yasa yeni ve büyümekte olan sanayi şirketleri için vergi muafiyeti sağlıyordu. Lozan'da konulmuş olan kısıtlamalar 1929'da kalkınca ithalat vergileri hemen aşırı şekilde yükseltildi. Bu birçok Türk ticaret şirketini yabancı üreticilere göre daha şiddetle sarsmıştı. Bununla birlikte girişimcilik bilgi ve becerisinin eksikliği ile büyük bir piyasanın olmayışı sanayi kesiminin hızla genişlemesini önlemekteydi. Türk ekonomisindeki en büyük kesim hala tarım kesimiydi. Bu kesimde savaş sonrasının ilk yıllarındaki iyileşme çarpıcıdır. 1923-1926 yıllarında %90, 1925'te aşarın kaldırılıp yerine satış vergisinin konulmasıyla çiftçiye kolaylık sağlanmıştı. 1927 ve 1928 yıllarındaki uzun bir kuraklık dönemi tarımı sarstı ve 1927-1930 dönemi boyunca tarım kesimindeki büyüme ancak %11 oldu. Hükümetin mali politikaları muhafazakardı. Amaçlanan dengeli bir bütçe, düşük enflasyon ve sıkı bir para siyaseti yoluyla güçlü lira idi. Ancak Türkiye'nin 1920'li yıllar boyunca dış ticaret açığı vardı ve bu açık Türk lirasının kambiyo kurunu düşürmüştü. Arkasından 1929 ve 1930 yıllarındaki dünya ekonomi bunalımı Türkiye'ye ulaştı ve onu diğer bütün tarım üreticileri gibi fena halde etkiledi. Buğday fiyatı 1-2 yıl içerisinde 3/2 oranında düştü ve buğday üreticileri için dış ticaret haddi sanayi üreticilerine karşı 1929 yılı 100 kabul edilirse 1934 yılında 46'ya indi. Fiyatları düzene sokacak tampon stok sistemi olmadığından üreticiler bunalımın tüm etkisini duymaktaydı. Halkın satın alma gücündeki azalmanın ve hükümetin koyduğu kota ve tahditlerin sonucunda 1929'da 256 milyon lira olan ithalat 1932'de tam 85 milyon liraya indi. Tüketim malları ithalatı daha da hızlı düşmüştü. Sonuç olarak tarım ürünleri fiyatlarının düşmesine rağmen Türkiye'nin ticaret açığı 1930'larda bir fazlalığa dönüşmüştü. Ama Türk yurttaşlarının alışmış oldukları küçük lüks malların birçoğu piyasadan yok olmuştu. Bu durum kendi kendine yeterlik siyasetinin artık siyasal bir ülke olmaktan çıkıp pratik bir gereklilik haline gelmiş olduğunu da gösteriyordu. İthalatın yerini alması amacıyla özellikle bir Türk sanayi kurulmasında başarılı olundu. Ama bu şeker ve dokuma üretimiyle sınırlıydı. Dünyadaki birçok hükümet gibi Türk hükümeti de bu bunalım karşısında ne yapacağını bilemez durumdaydı. 1929-1932 yılları bir arayış dönemiydi. Rejim tarafından 1930'da yaratılan Serbest Cumhuriyet Fırkası, muhalefeti ile Cumhuriyet Halk Fırkası arasındaki tartışma hemen yalnızca ekonomik siyasete ilişkindi. Muhalefet liberalizmi savunuyor, İnönü'nün yönetimindeki Cumhuriyet Halk Fırkası ise ekonomide devlete daha büyük bir rol istiyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1931 yılındaki kongresinde devletçilik resmen yeni ekonomi siyaseti ve Kemalist ideolojinin temel dayanaklarından biri olarak kabul edildi. Devletçiliğin tam olarak ne anlama geldiği açık şekilde asla tanımlanmış değildi. Sosyalizmin bir biçimi kesinlikle değildi. Özel mülkiyet ekonomik yaşamın temeli olarak kalıyordu. Devletçilik daha ziyade özel kesimin gereken sermayeyi biriktiremediği sanayileri kurmak ve işletmek için devletin sorumluluğu üstlenmesi anlamına geliyordu. Türk devletçilik siyasetinin biçimlendirilmesinde en büyük etki sahibi kendi 5 yıllık planını 1927 yılında başlatmış olan Sovyetler Birliği idi. 1932 yılında bir Sovyet heyeti Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Türk sanayisinin gelişmesine dair bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor dokuma, demir ve çelik, kağıt, çimento, cam ve kimyasal maddeler üzerine yoğunlaşılmasını tavsiye ediyordu. Sovyetler Birliği ayrıca Türkiye'nin sanayileşme programına yardım etmek için 8 milyon dolarlık altın vermişti. 1933 yılında Türkiye'nin büyük ölçüde Sovyet tavsiyelerine uyan ilk 5 yıllık planı açıklandı. Türkiye'deki devletçilik siyasetinin en coşkulu taraftarları, bu yola kendini fazlasıyla adayan İnönü bir yana, 1932-1934 yıllarında Kadro dergisini çıkarmış olan bir Kemalist genç yazar topluluğu idi. Kadro grubu parti liderlerinden çok daha ileriye gitti. Cumhuriyet Halk Fırkası'nı Kemalist devrimin öncüsü olacak nitelikli bir seçkinler zümresini bir kadroya dönüştürmek istiyordu. Toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında devlet planlamasını savunuyor ve devletçiliği komünizm ve kapitalizme karşı uygun bir seçenek, bir çeşit üçüncü yol olarak görüyorlardı. Ancak onların geniş fikirleri planlamayı ekonomi alanıyla sınırlayan liderlik tarafından kabul görmedi. Liderliğin kendi içinde çatışan iki akım vardı. İnönü'nün başını çektiği akım, Türkiye'nin durumunda devletçiliği daimi bir çözüm olarak görüyor ve onu liberal kapitalizmden daha tercih edilebilir buluyordu. İş Bankası Genel Müdürü Mahmut Celal Bayar'ın başını çektiği öteki akım ise devletçiliği Türk sanayiyi kendine yeter hale gelene kadar gerekli olan bir geçiş aşaması olarak görmekteydi. Yatırım imkanlarının sınırlı oluşu yüzünden iktisat vekaleti ve İş Bankası'nın aynı projelerin peşinde koşar hale gelmesi iki grup arasındaki çatışmayı ağırlaştırıyordu. Bu çatışma Mustafa Kemal'in araya girmesi ve 1932 yılında Celal Bayar'ı İsmet İnönü'nün kabinesine iktisat vekili olarak ataması ve böylece ekonomi siyasetinin eş güdümünü sağlamasıyla giderildi. 1937 yılında İsmet İnönü görevden alınıp yerine Celal Bayar getirildiğinde daha liberal bir yaklaşım benimsendi. Ancak 1939'dan sonra İnönü'nün daha devletçi yaklaşımı bir kez daha egemen oldu. 5 yıllık plan gereği iki büyük holding şirketi 1933'te sanayiden sorumlu Sümerbank ve 1935'te madencilikten sorumlu Etibank kuruldu. Devlete ait çoğu ekonomik işletme bu iki holdingin şemsiyesi altında toplanmıştı. Bunlara her çeşit olanak sağlandı. Bunların arasında %1 faizle Merkez Bankası'ndan borç almaları da vardı. 1938 yılındaki bir yasa bunların çalışmalarını düzenlemekteydi. Kuramsal olarak iktisadi devlet teşekküllerinin mümkün olduğu kadar özel bir biçimde verimli şekilde çalışmaları bekleniyordu. Uygulamada ise iktisadi devlet teşekküllerinin karar oluşturma süreçleri yoğun biçimde siyasal mülahazaların etkisindeydi. Ve oluşturulan kararlar çok defa ticari açıdan akla aykırıydılar. Devlet kesiminin Türk ekonomisine olan katkıları son 20-30 yıldır hararetli şekilde eleştirilmektedir. Yine de şunu belirtmek gerekir ki sonradan özel sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacak olan bütün yeni yönetici ve mühendis kuşağı mesleği bu iktisadi devlet teşekküllerinde öğrendiler. Devlet tarım kesimine de müdahale etmekteydi. 1932 yılında Ziraat Bankası'na hisse senedi toplamak ve satmak yoluyla fiyatları düzenleme talimatı verildi. 1938'de bu sorumluluk yeni kurulmuş olan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne TMO aktarıldı. 1930'ların ikinci yarısında Türkiye'nin gayri safi milli hasılası dünya ekonomisindeki iyileşmeye paralel olarak muntazam bir artış göstermekteydi. Ticaretin çoğu artık hükümetler arası ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşiyor olmakla beraber ticaret de iyileşmişti. İkinci Dünya Savaşı öncesi yıllarda Türkiye'nin ticaretinin neredeyse %50'si Almanya ya da müttefikleriyle idi. Bunlar bu tür ticaret için Batı'nın daha liberal ekonomilerine göre daha fazla olanak sunuyorlardı. Yine de ekonomi 2. Dünya Savaşı patladığı sırada tehlikeye halen çok açık haldeydi. Türkiye göreceğimiz gibi tarafsız kalmayı ve sonuna kadar savaşın dışında olmayı başardı. Ama bunun için ordusunun barış zamanında 120 bin olan asker sayısını resmen seferberlik olmadığı halde 1,5 milyona çıkardı. Bu ordunun beslenmesi ve donatılması muazzam bir ekonomik yük getirmişti. Milli müdafaa vekaletinin ulusal bütçedeki payı %30'dan %50'ye çıkmıştı. Hükümetin esasen vergileri yükseltmek ve Merkez Bankası'na para bastırmak suretiyle bu harcamalara gereken parayı bulmaktan başka seçeneği yoktu. Bu da enflasyonu artırmıştı. Savaş sırasında resmi tüketici fiyat endeksi 100'den 459'a ulaştı. Bu indeks kara borsa fiyatlarını göz önüne almamaktaydı. Savaş, ekonominin bütün kesimlerinde yeni bir devlet müdahalesi dalgasına neden olmuş, devlet müdahaleleri Ocak 1940'ta çıkarılan Milli Korunma Kanunu ile meşruiyet kazanmıştı. Bu yasa hükümete fiyatları saptamada, ürünlere el koymada, hatta zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmede hemen hemen sınırsız yetkiler veriyordu. Hükümetin bir yandan yetkilerini kullanıp fiyatları gerçekçilikten uzak şekilde düşük seviyelerde saptamak suretiyle enflasyonla mücadele ederken, bir yandan da para ve bütçe siyasetleriyle enflasyonu tahrik etmiş olması, kara borsa ekonomisinde bir patlamaya yol açmış, perakende kanalıyla gittikçe daha az ürün bulunur olmuştu. Savaşın ikinci yarısında hükümet bu gerçekliğe boyun eğdi ve fiyat denetimlerinden genel olarak vazgeçti. Türkiye'nin 1930'ların ikinci yarısında muntazam şekilde yükselen gayri safi yurt içi hasılası savaş sırasında hızla düştü. 1950'ye kadar da 1939'daki seviyesine ulaşamayacaktı. Yaşam seviyesi de düştü ve ancak 1950'lerin başlarında iyileşti. Savaş, Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu için yaşam seviyesinde hızlı bir düşüş anlamına geldiyse de bunun istisnaları da vardı. Kara borsa bir taraftan, devletin büyük ölçüdeki müdahalesi diğer taraftan, bu durumu istismar edecek konumda olanlara, büyük çiftçi, ithalatçı ve tüccarlara ve devlet ihaleleri ile ruhsat işlemlerini yürüten memurlara aşırı kar olanağı sağlamıştı. Bu savaş vurguncularına karşı çok büyük öfke duyuluyordu ve hükümet bunun üzerine Kasım 1942'de varlık vergisini çıkardı. Ancak uygulanma şekli bir facia oldu. Vergi matrahları, yerel hükümet memurları, belediye meclislerinin temsilcileri ve ticaret odaları temsilcilerinden oluşan yerel komisyonlar tarafından tayin ediliyordu. Sabit oran yoktu. Sonuç, bu verginin hemen tamamıyla büyük kentlerdeki tüccarlar, bilhassa da İstanbul'dakiler tarafından ve bunun %55'inin de Müslümanlarınkinden 10 misli daha yüksek oranlara tabi kılınan ufak gayrimüslim topluluklar tarafından ödenmesi oldu. Üstelik gayrimüslimlerin taksitle ödemelerine izin verilmemiş ve sonuçta çoğunlukla bunlar ödeme yapmak için işlerini ve mülklerini Müslüman iş adamlarına satmak zorunda kalmışlardı. Ödeyemeyecek durumda olanlar ise sürülmüş veya zorunlu çalışmaya mahkum olmuşlardı. Varlık vergisi, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen eleştirilerin etkisiyle Mart 1944'te yürürlükten kaldırıldı. Ancak azınlıkların Türk devletine güvenleri onarılmaz şekilde yıkılmış oldu. Varlık vergisi kanunu kaldırıldıktan 5 ay sonra kırsal kesimde geniş ticari mülk sahipleri kesiminin elinde biriken yeni servetleri vergilendirmek amacıyla toprak mahsulleri vergisi konuldu. Ancak kırsal kesimde öyle bir güç ilişkisi bulunuyordu ki, gerçekte 1925'te kaldırılmış olan aşara geri dönülmesi demek olan bu vergi, büyük çiftçinin aşırı kazancının kaymağını toplamakta başarısız kaldı. Ve zaten yaşam düzeyi düşük ve düşmekte olan ve ancak kendini yaşatacak kadar üretimde bulunan küçük çiftçi üzerinde göreli olarak daha ağır hissedildi. Güvenilir rakamlar mevcut olmamakla beraber muhtemelen 1950'lerin başlarına kadar hem kentlerde hem de kırsal kesimde bir iş gücü eksikliği vardı. Yaygın işsizlik sonraki yıllarda Türkiye'nin başını ağrıtacaktı. Ancak henüz böyle bir durum yoktu. Ekonomi yasalarına göre bu durumun iş gücünün daha iyi ücret ve iş koşulları talep edecek kadar iyi bir konumda olması anlamına gelmesi gerekirdi. Ne var ki bunun tersi doğruydu. Kemalist devlet, Jön Türk geleneğine uygun şekilde yeni ve modern bir toplumun sancaktarı gibi gördüğü tüccar ve girişimcilerin yanında yer aldı ve işçi hareketini baskı altında tuttu. 1936 tarihli iş kanunu faşist İtalya'nınkinin doğrudan bir kopyasıydı ve bu yasa sanayideki işçilere bazı güvenceler getirmiş ve işçi sigortasının bazı biçimleri için, gerçekte bu 1946 yılında başlatılacaktı, söz vermiş olmasına rağmen işçi sendikalarının kurulmasını ve grevi yasaklıyordu. 1947'de sendikalar kanunu çıkartıldığı halde iş kanunu yine greve izin vermiyordu. Türk sanayiindeki reel ücretler 1930'lar ve 40'lar boyunca düştü. Dış ilişkiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün 1923-1945 dönemindeki dış siyaseti ihtiyatlı, gerçekçi ve genel olarak statikonun ve 1923'te güçlükle kazanılmış zaferi muhafazasını amaçlayan bir siyaset olarak nitelendirilebilir. 1920'lerin sonuna kadar Türkiye'nin Batı Avrupa demokrasileriyle olan ilişkilerinde Lozan'ın yan sonuçları peşini bırakmıyordu. Lozan'da bir takım sorunlar halledilmemişti. Bunların en önemlisi İngiltere ile Musul konusundaki kavgaydı. Arap ve Türk azınlıklarla beraber çoğunlukla Kürtlerin oturduğu bu zengin petrol vilayeti 1918 ateşkesinden sonra İngiliz ordusunca işgal edilmişti. Bundan dolayı Türkler burasını Misak-ı Milli'de bağımsızlığını talep ettikleri bölgelerin içine dahil etmişlerdi. İngilizler 1923 ve 1924 yıllarındaki görüşmelerde Türklerin halk oylaması önerisini reddederek Musul'un Irak'a dahil olmasında ısrar etmişlerdi. Taraflar anlaşamayınca mesele Türkiye'nin henüz üyesi olmadığı Cenevre'deki Milletler Cemiyeti'ne sunuldu. Cemiyet meseleyi görüşmeye Eylül 1924'te başladı. Bu sırada Türk ve İngiliz askerleri arasında Musul'un kuzeyinde çatışmalar oldu. Ve 9 Ekim'de İngiliz hükümeti bir ultimatum yayınlayarak Türk askerlerinin çekilmesini istedi. Türkiye geri çekildi ve geçici bir sınır oluşturuldu. Bir yıl sonra Eylül 1925'te Cemiyet-i Akvam, Milletler Cemiyeti, dağın bir komisyon bölgede durumu tahkik etti ve beklendiği üzere Musul'un Irak'a dahil olmasını uygun gördüğünü açıkladı. Aralık 1925'te Cemiyet-i Akvam'ın bu yönde aldığı kararı Türkiye, Haziran 1926'da resmen kabul etti. Buna karşılık petrol gelirinin %10'u 25 yıllığına Türkiye'ye verildi. Daha sonra İngiltere'nin 700 bin pound sterling ödemesi karşılığında bu haktan feragat edildi. Türkiye ile Fransa arasındaki ana sorun Osmanlı borçlarının ödenmesi sorunuydu. Savaş öncesinde Fransa en fazla borç vermiş ülkeydi. 1928 yılında borcu Türkiye'nin yüklenmesi yolunda bir anlaşmaya varıldı.